Fareler kutularda, mutfaktaki çekmecelerin arkasında bitki tohumlarını depoladılar. Ve fareleri yakalamak için sansarlar geldi. Kahverengi baykuşlar çığlıklar atarak içeri dışarı uçuştular. Sonra yağmur yağdı, kapı önlerini eskiden büyümelerine izin verilmeyen otlar bürüdü. Veranda tahtalarının arasında otlar bitti. Yarıklar kaplamaları paslı çivilerden ayırdı. Döşemeleri toz tabakası örttü. Yalnızca fare, sansar ve kedi izleri o dümdüz örtüyü bozdu. Bir gece rüzgar çatı kaplamalarını söküp yere fırlattı. Ondan sonraki rüzgar kaplamaların söküldüğü boşluğu daha da büyüttü. Öğlen güneşi delikten içeri girip döşemeyi aydınlattı. Vahşi kediler geceleri tarlalardan dönüyor ama artık kapıda miyavlamıyorlardı. Fare avlamak için ayın önündeki bulutların gölgesi gibi odalara sessizce giriyorlardı. Ve rüzgarlı gecelerde kapılar çarpıyor, parça parça olmuş perdeler kırık camların arasından uçuyordu. 12. Bölüm. 66 numaralı otoyol başlıca göç yoluydu. Mississippi'den Bakersfield'e dek bölgeyi boydan boya kesen inişli çıkışlı otoyol 66, kırmızı topraklardan, gri topraklardan geçiyor, kıvrılarak dağlara tırmanıyor, aralarından geçiyor, parlak ve korkunç çöle iniyor, çölü aştıktan sonra yeniden dağlara tırmanıp zengin Kaliforniya vadilerine varıyordu. 66, tozdan ve kavrulan topraktan, traktörlerin gürültüsünden, insan boğazlayan toprak sahiplerinden, çölün kuzeye doğru adım adım ilerleyişinden, Teksas'tan gelen fırtınalardan, toprağa bereket getirmek yerine varın yoğunu alan sellerden kaçan insanların yoluydu. İnsanlar bütün bunlardan kaçıyor, tozlu ara yollardan 66'ya çıkıyorlardı. 66 numaralı ana yol kaçış yoluydu. Clarksville, Ozark, Van Buren ve Fort Smith 64'ün üstündekidir. Arkansas burada biter. 66 aşağıda Tulsa'dan, 270 yukarıda McAllister'dan, 81 güneyde Wichita Falls'tan, kuzeyde Enid'den Oklahoma kentine gelir. Edmond, McLeod, Purcell'da 66'ya çıkar. El Reno ile Clinton 66'nın batısındadır. Hydro, El kenti ve Texola sonra gelir ve Oklahoma biter. 66 Texas'ın Panhandle bölgesinden geçer. Shamrock, McLean, Conway, Amarillo, Eldorado, Vega, Boise ve Texas'ta biter. Tucumcari ile Santa Rosa'dan geçer. New Mexican dağlarından Albuquerque'ye, oradan da Santa Fe'ye varır. Sonra Rio Grande Vadisi'nden Los Lunas'a giden, sonra yine batıya yönelen 66 Gallup'a varır. New Mexico'nun sınırıdır burası. Ardından yüksek dağlar gelir. Holbrook, Winslow ve Flagstaff Arizona'nın bu yüksek dağlarının arasındadır. Ardından büyük plato uzanır. Ash Fork ve Kigman'dan sonra suyun az bulunduğu ve parayla satıldığı dağlar yeniden başlar. Arizona'nın güneşin altında kavrulan dağlarından, kıyılarında yemyeşil çalıların yetiştiği Colorado'ya varılır. Arizona burada biter. Kaliforniya ırmağın karşı yakasındadır. Şipşirin bir kasabayla başlar. Irmağın üstündeki bu kasabanın adı Needless'tır. Ama ırmak burada bir garipleşir. Needless'ın ötesi çöldür. 66, ufkun titreştiği kapkara dağların uzakta göründüğü bu korkunç çölden geçer. Ve sonunda Barstow'a varılır. Bu kentin ötesi de çöldür. Onun ardından yeniden dağlar yükselir ve 66 bu dağların arasında kıvrılır. Sonra birden bir geçide gelinir ve aşağıda güzel bir ova, meyve bahçeleri, bağlar ve küçük beyaz evler göze çarpar. Kent uzaktadır. Of tanrım, bitti artık. Kaçan insanlar kimi zaman tek bir otomobilin içinde, kimi zaman da kervan halinde 66'yı kat ederler. Bütün gün ağır ağır yol aldıktan sonra gece bir su başında mola verirler. Gündüzleri eski delik radyatörlerden buhar tüter. Gevşek bağlantılar takırdamaya başlar. Ve kamyonları sürenlerle yanlarında oturanlar kulaklarını dikip dinlerler. Kasabaların arası ne kadar? Kasabaların arası korkunçtur. Ya arabanın bir yeri kırılırsa? O zaman hemen oracıkta konaklarız. Jim de yürüyerek kasabaya gider ve parçayı alır. Ne kadar yiyeceğimiz var. Motoru dinle, lastikleri dinle. Ellerini ve kulağını direksiyona dayayıp dinle. Elini vites koluna koyup dinle. Ayaklarını pedallara dayayıp dinle. İski külüstürü bütün duyularınla dinle. Çünkü sesinde bir değişiklik, düzenindeki bir aksaklık, bir hafta yolda kalmak demektir. Şu tıkırtı, subaplardan geliyor herhalde. Hiç önemi yok, varsın tıkırdasınlar. Ama otomobilin giderken çıkardığı gümbürtü, tam olarak işitmiyorum ama hissediyorum. Belki bazı yerlere yağ gitmiyordur. Belki de yataklar aşınmaya başlamıştır. Tanrım, ya yataklarsa ne yaparız? Para hızla suyunu çekiyor. Neden bu uğursuz alet bugün bu kadar çok ısındı? Yokuş tırmanmıyoruz ki. Bir bakalım, Hay aksi, vantilatör kayışı kopmuş. Al şu ipi tak yerine. Bakalım uzunluğu ne kadar. Tamam, ben uçlarını düzeltirim. Şimdi yavaş yavaş kasabaya varana dek o ip fazla dayanmaz. Altımızdaki şu alet patlamadan bir Kaliforniya'ya varsak. Ah bir varsak. Ve lastikler. Üstteki iki tabaka tümüyle aşınmış. Yalnızca dört tabaka kalmış. Taşa çarpıp patlatmazsak 50 kilometre daha gidebiliriz onunla. Acaba ne yapsak? 100 mil daha gitsek mi? Ya iç lastiği mahvedersek? İyi düşünmeli bu konuda. Yama yapabiliriz. Belki yalnızca küçük bir delik açılır. Şansımızı bir denesek mi? Belki de 250 kilometre gideriz. Hadi patlayıncaya dek yolumuza devam edelim. Bir lastik almalıyız ama eskisi için bile bir çuval para istiyorlar. İnsanı şöyle baştan aşağı bir süzüyorlar. Yola devam etmek zorunda olduğumuzu, bekleyemeyeceğimizi biliyorlar ve fiyatlar hemen fırlıyor. Canın isterse al, ben burada dalga geçmiyorum. Lastik satıyorum. Kimseye armağan vermiyorum. Başınıza gelenler beni ilgilendirmez. Ben kendi dalgama bakarım. Öteki kasaba ne kadar uzakta? Dün sizin gibi 42 araba geçti. Nereden geliyorsunuz, nereye gidiyorsunuz? Kaliforniya büyük bir kent. O kadar büyük değil. Tüm Birleşik Devletler bile o kadar büyük değil. Sana, bana, senin ve benim çocuklarımıza, zenginlere ve yoksullara, hırsızlara ve dürüst insanlara aynı ülkede yer yok. Hele açlara ve şişmanlara hiç. Neden geldiğiniz yere dönmüyorsunuz? Burası özgür bir ülke. Herkes nereye isterse gidebilir. Sen öyle san. Kaliforniya sınırındaki polis karakolundan söz edildiğini işittin mi hiç? Los Angeles'lı polisler sizin gibileri geri çevirdiler. Gayrimenkul satın alamıyorsanız sizi istemiyoruz diyorlar. Ehliyetiniz var mı diye soruyorlar. Görelim öyleyse diyorlar. Sonra da yırtıyorlar. Ehliyetin olmadan eyalete giremezsin diyorlar. Özgür bir ülke. Öyleyse bütün bunları yapacak kadar özgürlük satın alın. Adamın biri ne kadar param varsa o kadar özgürsün demişti. Kaliforniya'da ücretler yüksek. Böyle diyen bir el ilanı gördüm. Palavra. Geri dönen bir sürü insan gördüm. Biri seni kandırmış. Şu lastiği istiyor musun, istemiyor musun? Almak zorundayız bayım ama çok pahalı. O kadar paramız kalmadı. Ben sadaka vermiyorum. İster alın ister almayın. Sanırım almak zorundayız. İyice bir göz atalım eli. Kaplamaya bak. Orospu çocuğu. Kaplama iyi demiştin. Boydan boya yırtık. Gerçekten öyle. Hay aksi George. Nasıl oldu da görmedim. Gördün orospu çocuğu. Yırtık kaplamayı bize 4 dolara kazıklamaya kalktın. Şeytan diyor, patlat suratına bir yumruk. Dur bir dakika, gömleğini çıkarma. Görmemiştim diyorum sana. Bak sana bir iyilik yapayım. 3,5 dolar ver de al lastiği. Şimdi bir yumrukta seni aya gönderirim. Bundan sonraki kasabada şansımızı deneriz. O lastikle yola devam edebilir miyiz? Etmemiz gerek. Ölürüm de o orospu çocuğuna 5 para vermem. Adam bu işi neden yapıyor sanıyorsun? Dediği gibi herhalde keyfinden değil. Onun işi bu. Sen ne sanıyordun? Yolun kenarındaki şu ilanı görüyor musun? Hizmet kulübü. Salı öğlen yemeği. Colmado Oteli. Hoş geldin kardeşim. Servis kulübü budur işte. Adamın biri bir hikaye anlatmıştı. Sonra o toplantılardan birine gidip iş adamlarına da anlatmış. Çocukken babası ona genç bir inek vermiş ve al bunu boğanın yanına götür de servis yapsın demiş. O da babasının dediğini yapmış. Ama o günden sonra ne zaman bir iş adamının servisten dem vurduğunu işitse, kimin o zavallı inek gibi harcandığını düşünmekten kendini alamamış. İş adamı yalan söylemek, karşısındakini aldatmak zorundadır. Ama buna başka bir şey diyor. Önemli olan da bu. Sen gidip o lastiği çalsan hırsız olursun ama o yırtık bir lastik satmakta senin 4 dolarını çalmaya kalkmadı mı? Buna iyi iş diyorlar. Arkada oturan Deni bir bardak su istiyor. Beklesin, burada su yok. Dinle, arkadan mı geliyor? Anlamadım. Kasadan tıkırtılar geliyor. Bir conta gitti. Yola devam etmeliyiz. Nasıl ıslık çalıyor işitiyor musun? Kamp kuracak iyi bir yer bulursak bir çaresine bakarız. Tanrım, yiyeceğimiz de paramız da azalıyor. Benzin alacak paramız kalmazsa ne yaparız? Arkada oturan Deni bir bardak su istiyor. Çocuk susamış. İşitiyorsun ya, nasıl ıslık sesi çıkartıyor. Tanrım, işte gitti. İş lastikte, kaplamada paramparça oldu. Onarmak gerek. Kaplamayı parçalara ayırır, ince yerlere yapıştırırız. Yol kıyısına çekilen arabalar, durdurulan motorlar, onarılan lastikler. Yaralı canlılar gibi soluk soluğa savaşarak 66 boyunca kör topal giden arabalar. Boğucu sıcak, gevşek bağlantılar. Langur lungur öten şaftlar, gacır gucur ilerleyen arabalar. Deni bir bardak su istiyor. 66 boyunca kaçan insanlar. Güneşin altında ayna gibi parlayan beton yol. Sıcaktan uzakta, yolun üstünde su birikintileri varmış gibi geliyor insana. Deni bir bardak su istiyor. Beklemesi gerek. Zavallı küçük içi yandı. bir sonraki istasyona kadar işini görebileceği bir servis istasyonuna kadar. 250 bin kişi dökülmüş yollara. 50 bin eski araba. Bozuk su kaynatan. Yol boyunca terk edilmiş hurdalar. Ne oldu onlara? Ya o arabaların içindeki insanlara? Yürüdüler mi? Neredeler? Nereden buldular o cesareti? Bu korkunç inanç nereden geliyor? Bir öykü vardır. İnanılması zordur ama gerçektir. Gülünç ama güzel bir olaydır bu. 12 kişilik bir aile topraklarından ayrılmak zorunda bırakılmıştı. Arabaları yoktu. Buldukları hurdalardan bir treyler yapıp eşyalarını yüklediler. 66'nın kenarına çekip beklediler. Ve çok geçmeden büyük bir otomobil onları aldı. 5'i arabaya bindiler, geri kalanlarla köpekle treylere. 2 mola verdikten sonra Kaliforniya'ya vardılar. Onları çeken adam karınlarını da doyurdu. Bütün bu anlattıklarım gerçek. Ama böyle bir yürekliliği ve inancı nereden bulmuşlardı? Çok az şey insanlara böyle bir inancı öğretebilir. Arkalarında bıraktıkları dehşetten kaçan insanların başına çok garip şeyler geldi. Bunların kimisi acı, kimisi de öylesine güzeldi ki inançları daha da alevlendi. 13. Bölüm. Tepeleme yüklü eski Hudson, gıcır diye homurdana, Salisov'daki otoyola çıktı ve batıya döndü. Güneş gözlerinin içine giriyordu. Ama al beton yolda iyice hızlandı. Çünkü düzlenmiş makaslar artık tehlikede değildi. Salisov'la Gor arası 30 kilometreydi ve Hudson saatte 55 kilometre yapıyordu. Gor ile Warner 20, Warner ile Chekotah 21 kilometreydi. Bu bölgedeki en uzun mesafe Chekotah'la Henrietta arasıydı. 51 kilometrelik bir yoldu bu ama sonunda gerçek bir kasaba vardı. Kestel Henrietta'dan 27 kilometre uzaktaydı. Kırmızı tarlalar tepelerindeki güneşin sıcaklığı altında titreşiyordu. Direksiyondaki alın yüzü düşünceliydi. Bütün vücuduyla arabayı dinliyor, huzursuz gözleri yoldan gösterge tablosuna kayıyordu. Motorla tek vücut olmuş, bütün sinirleriyle onun zayıflıklarını, herhangi bir bozukluğu belli edecek bir tıkırtıyı, gıcırtıyı, uğultuyu işitmeye çalışıyordu. Arabanın ruhu olmuştu o. Yanında oturan yarı uykulu büyük anne bir an uykusunda kıpırdandı. Gözlerini açıp önüne baktı, sonra yeniden kestirmeye başladı. En dışta oturan annenin pencereden dışarı çıkardığı dirseği güneşin altında bronzlaşıyordu. O da önüne bakıyordu ama gözleri dalmış, ne yolu ne tarlaları, ne benzin istasyonlarını ne de büfeleri görüyordu. Hudson yoluna devam ederken bütün bunlara bakmıyordu bile. Al oturuşunu değiştirip direksiyona daha sıkı sarıldı. "Çok patırlıyor," dedi içini çekerek. "Ama sanırım bir şey yok. Arkamızdaki yükle yokuş çıkarken Tanrı bilir ne yapacak. Kaliforniya'ya kadar çok yokuş var mı anne?" Anne ağır ağır başını çevirdi, gözleri canlandı. "Birkaç tane var galiba," dedi. "Tabii kesin olarak bilmiyorum. İşittiğime göre tepeler ve dağlar varmış. Yüksek dağlar." Büyük anne uykusunda derin derin iç geçirdi. "Eğer çok dağ tepe tırmanacaksak yandık," dedi Al. "Yükün bir bölümünü bırakmak zorunda kalabiliriz. Keşke papazı almasaydık." "Kaliforniya'ya varmadan önce ne iyi yaptık da papazı yanımıza aldık," diyeceksin, dedi anne. "O papazın bize çok yardımı dokunacak." Sonra başını çevirip parıldayan yola baktı yeniden. Al bir elini titreyen vites koluna koymuş, tek elle direksiyonu yönetiyordu. Konuşmakta zorluk çekiyor gibiydi. Yüksek sesle konuşmadan önce söyleyeceklerini sessizce mırıldanıyordu. "Anne." Kadın arabanın sarsıntısıyla hafifçe sallanan başını ağır ağır çevirip ona baktı. "Anne, gitmekten korkuyor musun? Yeni bir yere gitmek seni korkutuyor mu?" Kadının gözleri yumuşadı ve dalgınlaştı. "Biraz," dedi. "Ama pek korku gibi bir duygu değil bu. Şimdilik bekliyorum. Bir şey olunca o zaman harekete geçmem gerekecek. Elimden geleni yapacağım." "Oraya gidince ne yapacağımızı düşünüp korkmuyor musun? Ya umduğumuz gibi değilse?" "Hayır, bu beni korkutmuyor," dedi kadın çabucak. "Hayır, bunu yapamazsın. Ben de yapamam. Çok fazla olur bu. Birçok hayatı birden yaşamak olur. Orada belki bin hayatı birden yaşayacağız ama sırası gelince tek bir yaşam haline gelecek bu. Ama ben şimdiden yapamam bu işi. Çok fazla olur bu. Sen gelecekte yaşamak zorundasın çünkü gençsin ama şimdilik yol önemli benim için. Ötekiler ne zaman biraz daha domuz kemiği yemek isteyecekler? Önemli olan işte bu." Yüzü gerginleşti. "Bütün yapabileceğim bu. Daha fazlasını yapamam. Yaparsam hepsi kızarlar bana. Sırf bunu düşünerek bana dayanıyorlar." Büyük anne esneyerek gözlerini açtı. Vahşi gözlerle çevresine baktı. "İnmem gerek, Tanrı aşkına," dedi. "İlk benzin istasyonunda dururuz," dedi Al. "Yakında bir tane olacak." "Tuvalet olsun ya da olmasın, inmem gerek diyorum sana," diye sızlandı. "İnmem gerek, inmem gerek." Al hızlandı ve bir çalılığa gelince kamyonu yol kıyısına çekip durdu. Anne kapıyı açıp çırpınan yaşlı kadını dışarı çekti ve çalıların arasına soktu. büyük anne çömelirken düşmesin diye onu tuttu. Kamyonun üstündekiler de canlanmıştı. Kaçıp kurtulmadıkları güneş ışınlarının altında yanan yüzleri parlıyordu. Tom, Casey, Noah ve John amca bitkinlikle aşağıya atladılar. Connie, Rose of Sharon'ın hafifçe aşağıya inmesine yardım etti. Muşambanın altındaki büyük baba da uyanmıştı. Başını dışarı çıkardı ama gözleri hala baygın, sulu ve duygusuzdu. Ötekilere baktı ama bakışlarında herhangi bir tanıma belirtisi yoktu. Tom ona seslendi. ''Aşağıya inmek ister misin büyük baba?'' Yaşlı gözleri kayıtsızca ona baktı. ''Hayır'' dedi büyük baba. Bir an için gözleri eski kötülüğüne büründü. ''Gitmiyorum'' dedim size. ''Millie ile kalacağım.'' Sonra ilgisini yeniden yitirdi. Anne otoyolun kıyısındaki sete çıkması için büyük anneye yardım ederek geri geldi. Tom dedi, o kemik dolu tencereyi muşambanın altından çıkar, bir şeyler yemeliyiz. Tom tencereyi çıkartıp elden ele dolaştırdı. Aile yol kıyısında durup domuz kemiklerini kemirmeye başladı. İyi ki bunları yanımıza almışız dedi baba. Yukarıda her yanım öyle tutulmuş ki güç bela kıpırdayabiliyorum. Su nerede? Yukarıda sizin yanınızda değil miydi diye sordu anne. Testiyi doldurmuştum. Baba kamyonun kenarından tırmanıp muşambanın altına baktı. Burada yok, unutmuş olmalıyız. Bir anda dört bir yana susuzluk sarmıştı. Su içmek istiyorum, su içmek istiyorum diye inledi Winfield. Erkekler birden susuzluklarının farkına vararak dudaklarını yaladılar. Herkes telaşlanmıştı. Al korkunun büyüdüğünü hissetti. İlk servis istasyonunda su içeriz. Zaten benzin de almamız gerek. Aile kamyonun kenarlarına tırmanmaya başladı. Anne büyük annenin içeri girmesine yardım etti. Kendisi de yanına oturdu. Al motoru çalıştırdı ve yola koyuldular. Castle'la Paden arası 40 kilometreydi. Güneş doruk noktasını aşıp alçalmaya başladı. Radyatör kapağı aşağı yukarı sallanmaya, buhar çıkarmaya başladı. Paden yakınlarında yol kıyısında küçük bir kulübe önünde iki gaz pompası vardı. Çitin arkasında da bir muslukla hortum görünüyordu. Al hatsını kıyıya çekip burnunu hortuma doğru çevirdi. O sırada kırmızı yüzlü ve kollu tıknaz bir adam gaz pompalarının arkasındaki bir sandalyeden kalkıp onlara doğru yürüdü. Çizgili pazen kumaştan kahverengi bir pantolonla ekose gömlek giymiş, pantolon askısı takmıştı. Başında griye boyanmış mukavvadan bir gölgelik vardı. Terler burnunun üstünde ve gözlerinin altında birikmiş, boynundaki kırışıklardan aşağı akmıştı. Sert ve acımasızca bakarak kamyona doğru ilerledi. ''Bir şey satın almak istiyor musunuz? Benzin ya da başka bir şey?'' diye sordu. Al üstünden buharlar tüten radyatör kapağını parmak uçlarıyla açıyordu. Kapak açıldıktan sonra kaynayan su sıçramasın diye hemen elini çekti. ''Bize biraz benzin gerek bayım.'' ''Paranız var mı?'' ''Elbette, dileniyoruz mu sandınız?'' Şişman adamın yüzündeki acımasızlık silinmişti. ''Öyleyse bir sorun yok çocuklar.'' Ve ardından hemen açıklamaya koyuldu. ''Yol insanlarla dolu. Geliyorlar, suyu kullanıyorlar, tuvaleti kirletiyorlar, sonra da hırsızlık edip hiçbir şey almadan çekip gidiyorlar. Zaten paraları yok. Yola devam edebilmek için bir galon benzin için dileniyorlar.'' Tom öfkeyle yere atlayıp şişman adama yaklaştı. ''Biz paramızı öderiz.'' dedi öfkeyle. ''Bize böyle davranmaya hakkın yok. Senden hiçbir şey istemedik.'' ''Bir şey demedim ki.'' dedi şişman adam çabucak. Kısa kollu polo gömleği ter içinde kalmıştı. ''İstediğiniz kadar su alın. Tuvaleti de kullanabilirsiniz.'' Winfield hortumun yanına gitmişti bile. Ucundan su içtikten sonra başını ve yüzünü ıslattı. Hortumun altından sırılsıklam çıktı. ''Soğuk değil.'' dedi. ''Ülkenin durumu ne olacak bilmem.'' diye sürdürdü şişman adam. Artık yakınmaları yön değiştirmiş, Jodlardan tamamen uzaklaşmıştı. Her gün 50-60 araba geçiyor. İnsanlar çoluklarını çocuklarını toplamışlar, göç ediyorlar. Nereye gidiyorlar? Ne yapacaklar? ''Bizimle aynı şey.'' dedi Tom. ''Yaşamak için bir yerlere gidiyorlar. Geçinmeye çalışıyorlar. Hepsi bu kadar. Neyse, ülke nereye gidiyor bilmiyorum. Hiç anlamıyorum. Ben de burada geçinmeye çalışıyorum. Sen sanıyor musun ki o büyük arabalar burada durur? Hayır efendim. Kasabadaki sarıya boyalı süslü istasyonlara gidiyorlar. Böyle yerlerde durmuyorlar. Burada duranların çoğunun 5 parası yok.'' Al radyatör kapağını açmıştı. Fışkıran suyla birlikte kapak havaya sıçradı. Ve radyatörden kaynayan suyun sesi geldi. Kamyonun üstündeki köpek yükün kenarına gelip sızlanarak suya baktı. John amca yukarı tırmandı, onu tasmasından tutup kaldırdı. Köpek bir an tutulmuş bacaklarının üstünde sendeledikten sonra musluğun altındaki çamuru yalamaya başladı. Otoyolda arabalar vızır vızır geçiyor, arkalarında bıraktıkları boğucu hava benzin istasyonuna geliyordu. Al hortumu eline alıp radyatörü doldurdu. ''Yalnızca zenginler gelsin demiyorum.'' diye devam etti şişman adam. ''Ben burada iş yapmak istiyorum. Ama burada duran insanlar ya dileniyor ya da benzini eşyalarıyla değiş tokuş etmek istiyorlar. Yataklarını, çocuk arabalarını, tencerelerini, fincanlarını veriyorlar. Bir aile bir galon benzin karşılığında çocuklarının bebeğini verdi. Bütün bu ıvır zıvırla ne yapayım ben? Eskici dükkanımı açayım. Adamın biri bir galon benzin için ayakkabılarını bile vermeye kalktı. Öyle bir insan olsaydım ne alacağımı bilirdim. Anneye bakıp sustu. Jim Casey başını yıkamıştı. Geniş alnından sular damlıyordu. Adaleli boynu ve gömleği sırılsıklamdı. Tom'un yanına geldi. İnsanların suçu değil bu dedi. Sen bir depo benzin için üstünde yattığın yatağı satmak ister miydin? Onların suçu olmadığını biliyorum. Konuştuğum herkesin kendine göre bir gidiş nedeni vardı. Ama ülkenin durumu ne olacak? Ben bunu bilmek istiyorum. Nereye gidiyoruz? Artık insan geçimini sağlayamıyor. Kimse ailesini geçindiremiyor. Soruyorum size, nereye gidiyoruz? Ben bir türlü işin içinden çıkamıyorum. Kime sorduysam bir karşılık alamadım. 150 kilometre gidebilmek için insanlar ayakkabılarını satıyorlar. Anlamıyorum. Gri kasketini çıkartıp avucunun içiyle alnını sildi. Tom ise alnını başından çıkardı, kasketiyle kuruladı. Musluğa gidip kasketini iyice ıslattı. Sıktı ve yeniden başına geçirdi. Anne kamyonun korkuluklarının arasından çıkardığı bir maşrapayla yükün üstünde oturan büyük babayla büyük anneye su taşıyordu. Korkulukların yanında durup maşrapayı büyük babaya verdi. Yaşlı adam dudaklarını ıslattı, sonra başını sallayarak daha fazlasını istemediğini belirtti. Bir an acı ve şaşkınlıkla anneye baktı ama yeniden daldı gitti. Al motoru çalıştırıp kamyonu geri geri benzin pompasına dek götürdü. Doldur, 7 galon kadar alıyor dedi. Taşmasın diye 6 galon koy. Şişman adam hortumu depoya soktu. Yok efendim yok dedi. Ülkenin nereye gittiğini bilmiyorum. Nedir bu işin çaresi? Ülkeyi baştan başa dolaştım dedi Casey. Herkes aynı soruyu soruyor. Nereye gidiyoruz? Bana öyle geliyor ki hiçbir yere gittiğimiz yok. Hep böyleydik. Gidip duruyoruz işte. Neden kimse bunu düşünmüyor? Herkes hareket halinde. İnsanlar bir yerlere gidiyor. Nedenini ve nasıl olduğunu biliyoruz. Gidiyorlar çünkü gitmek zorundalar. İşte insanlar hep bu yüzden giderler. Ellerinde olandan daha iyisini istedikleri için. Onu da ancak böyle elde edebilirler. İstiyorlarsa ve ihtiyaçları varsa gidip alırlar. Acı çekmek insanları kavgaya itiyor. Ülkeyi karış karış dolaştım ve hep senin gibi konuşan insanlarla karşılaştım. Şişman adam depoyu doldurdu, pompanın üstündeki ibre fiyatını gösterdi. Evet ama nereye gidiyoruz? Ben bunu bilmek istiyorum. Tom öfkeyle söze karıştı. Hiçbir zaman da öğrenemeyeceksin. Casey sana anlatmaya çalıştı ama sen aynı şeyi sorup duruyorsun. Senin gibilerini çok gördüm. Aslında hiçbir şey sorduğunuz yok. Bir tür şarkı söylüyorsunuz. Nereye gidiyoruz? Bilmek falan istemiyorsunuz. Bütün ülke kaynıyor. İnsanlar dört bir yanda ölüyor. Belki sen de yakında ölürsün ama hiçbir şeyden haberin olmadan gideceksin öteki dünyaya. Senin gibilerini çok gördüm. Hiçbir şey öğrenmek istediğiniz yok. Nereye gidiyoruz diye bir türkü tutturmuş uyuyorsunuz. Paslı eski benzin pompasını bir zamanlar kasabadaki büyük benzin istasyonlarını taklit etmek için parlak sarıya boyanmış olan kullanılmış keresteden yapılmış kulübeye baktı. İlk kullanılışlarındaki çivi yerleri boyanın altında hala belli oluyordu. Boya çivi yerlerindeki tahtalardaki çatlakları gizleyememiş, üstelik çoktandır yenilenmemişti. Başarısız bir taklitte bu ve sahibi de başarısız olduğunu biliyordu. Kulübenin açık kapısından Tom içerideki iki yağ tenekesini, üstünde karamelaların durduğu tezgahı, bayat karamelaları, durmaktan kahverengileşmiş meyan köklerini sigaraları gördü. Kırık bir sandalye ile delik bir sinek kağıdı çarptı gözüne. Çakıl taşlarıyla kaplı olması gereken bahçe çerçöp doluydu. Arkada mısır tarlaları güneşin altında kuruyor, ölüyordu. Evin yanına eski kullanılmış lastikler yığılmıştı. Ve ilk kez şişman adamın ucuz pantolonunu, ekose gömleğini, kağıt kasketini gördü. Size bağırmak istememiştim bayım. Sıcak yaz gününden böyle davrandım herhalde. Sizin de hiçbir şeyiniz yok. Çok geçmeden siz de yollara düşeceksiniz. Ve sizi burada kovan traktörler değil, kasabadaki o şirin sarı istasyonlar olacak. İnsanlar gidiyor dedi utanarak. Siz de gideceksiniz bayım. Şişman adamın hortumu tutan eli gevşedi. Tom konuşurken hiç kımıldamadan dinlemişti. Kaygıyla bakıyordu ona. ''Nereden biliyorsun?'' diye sordu umutsuzca. ''Eşyalarımızı toplayıp batıya gitmeye niyetlendiğimizi nereden biliyorsun?'' Karşılık Casey'den geldi. ''Herkes böyle.'' dedi. ''Ben bütün kavgamı şeytanla yapardım. Çünkü en büyük düşmanın şeytan olduğunu sanıyordum. Ama ülke şeytandan çok daha korkunç bir şeyin eline geçti ve parçalanana dek bırakmaya da niyetli değil. O canavarlardan birinin toprağı nasıl ele geçirdiğini gördünüz mü bayım? Onu ikiye bölseniz bile başı sapasağlam kalır. Boynunu keserseniz yine başı sağlamdır. Onu gebertmek için elinize bir tornavida alıp kafasını delmeniz gereklidir. Yattığı yerde dişleriyle açtığı çukura zehir akıtır. Susup yan gözle Tom'a baktı. Şişman adam çaresizce başını öne eğmişti. Eli yavaşça manivelayı çevirmeye başladı. Nereye gittiğimizi bilmiyorum dedi sessizce. İleride suyun başında Connie ile Rose of Sharon yan yana durmuşlar, gizli gizli bir şeyler konuşuyorlardı. Connie teneke maşrapayı yıkayıp doldurmadan önce parmağıyla suyu inceledi. Rose of Sharon otoyolda giden arabaları seyrediyordu. Connie maşrapayı ona uzattı. Soğuk değil ama hiç olmazsa ıslak dedi. Genç kadın ona bakıp belirsizce gülümsedi. Gebe kaldığından beri özel anlamları olan sırlarla, küçük sessizliklerle dolmuştu. Kendinden hoşnuttu. Yalnızca önemli olmayan ufak tefek şeylerden yakınıyordu. Connie'den saçma sapan şeyler istiyor, her ikisi de bunların saçma olduklarını biliyorlardı. Connie de karısından hoşnuttu. Onun şiş karnına hayranlıkla bakıyordu. Genç kadının sırlarına ortak olduğunu bilmesi hoşuna gidiyordu. Karısı sinsi sinsi gülümseyince o da aynı şeyi yapıyor, sonra fısıldaşmaya başlıyorlardı. Çevrelerindeki dünya küçülmüş, onlar tam ortada kalmışlardı. Daha doğrusu en ortada Rose of Sharon duruyor, Connie ise çevresindeki küçük bir yörüngede dönüyordu. Söyledikleri her şey bir çeşit sırdı. Genç kadın gözlerini otoyoldan uzaklaştırdı. ''Pek susamış değilim'' dedi cilveli cilveli. ''Ama belki de içmem gerek.'' Ve kocası başını salladı. Karısının ne demek istediğini çok iyi biliyordu. Kadın maşrapayı aldı, ağzını çalkalayıp suyu yere tükürdü. Sonra geri kalanını içti. ''Daha ister misin?'' diye sordu Connie. ''Yarım.'' Connie maşrapayı yarısına dek doldurup ona verdi. Parlak, alçak bir Lincoln Zephyr hızla gelip geçti. Genç kadın ötekilerin nerede olduklarını merak ederek ortalığa baktı. Kamyonun çevresinde toplanmış olduklarını gördü. Güvenini yeniden kazanarak, ''Şu geçen arabanın içinde olmak ister miydin?'' diye sordu. Connie içini çekti. ''Belki, daha sonra.'' İkisi de ne demek istediğini biliyorlardı. ''Eğer Kaliforniya'da iyi bir iş bulabilirsek kendimize bir araba alırız.'' Az önce yoldan geçen Zephyr'i göstererek konuştu. ''Ama onlara kocaman bir ev kadar pahalı. Bence ev almak daha iyi.'' ''Ben hem evim hem de öyle bir arabam olsun isterim.'' dedi genç kadın. ''Ama tabii önce ev çünkü...'' İkisi de ne demek istediğini biliyorlardı. Gebelik konusunda çok heyecanlanıyorlardı. ''İyi misin?'' diye sordu Connie. ''Yorgunum. Güneşin altında gitmek yordu beni.'' ''Zorunluyuz buna. Yoksa Kaliforniya'ya asla gidemeyiz.'' ''Biliyorum.'' dedi genç kadın. Köpek ortalığı koklayarak kamyonun çevresinde dolaşıp hortumun altındaki gölcüye gitti ve çamurlu suyu yalamaya başladı. Sonra burnu ve kulakları aşağıda uzaklaştı. Tozlu çalıları koklayarak yol kıyısına vardı. Başını kaldırıp karşıya baktıktan sonra yürümeye devam etti. Rose of Sharon tiz bir çığlık kopardı. Hızla gelen büyük bir otomobil lastikleri gıcırdatarak yıldırım gibi geçti. Köpek umutsuzca kaçmaya çalıştı ama yolun ortasında kalarak bir çığlıkla tekerleklerin altına girdi. Büyük otomobil bir an yavaşladı, içindeki başlar dönüp arkaya baktı. Sonra hızlanarak gözden yok oldu. Dışarı fırlamış bağırsaklarıyla bir kan gölünün ortasında yatan köpek hafifçe debelendi. Rose of Sharon'ın gözleri fal taşı gibi açılmıştı. ''Canı çok acımış mıdır?'' diye sordu yalvarırcasına. ''Çok acımış mıdır?'' Connie onu kollarına aldı. ''Hadi otur'' dedi. ''Önemli bir şey değildi.'' ''Ama acıdığını duydum, bağırırken sarsıldığını gördüm.'' ''Hadi otur, önemli bir şey değildi, canı yanmamıştır.'' Karısını ölen köpekten uzaklaştırarak kamyonun yanına götürüp çamurluğun üstüne oturttu. Tom ile John amca köpeğin yanına koştular. Ezik vücuttaki son titremeler de kaybolmuştu. Tom onu bacaklarından sürükleyerek yol kıyısına çekti. John amca sanki kendi suçuymuş gibi utanmış görünüyordu. ''Onu bağlamalıydım.'' dedi. Baba bir an yerdeki köpeğe bakıp başını çevirdi. ''Gidelim buradan.'' dedi. ''Zaten onu nasıl besleyeceğimizi bile bilmiyordum. Belki böylesi daha iyi oldu.'' Şişman adam kamyonun arkasından çıkarak yanlarına geldi. ''Çok üzüldüm çocuklar.'' dedi. ''Otoyolun kenarında köpekler fazla yaşamaz zaten. Bu yıl 3 köpeğim ezildi. Artık almıyorum. Siz onun için kaygılanmayın. Ben çaresine bakarım. Şu arkadaki mısır tarlasına gömerim.'' Anne çamurluğun üstünde hala titreyen Rose of Sharon'ın yanına gitti. ''İyi misin Rose Storm?'' diye sordu. ''Nasılsın?'' ''Gördüm onu. Çok korktum.'' ''Bağırdığını işittim.'' dedi anne. ''Toparla kendini artık.'' ''Canı çok yanmış mıdır?'' ''Hayır.'' dedi anne. ''Üzülüp kuruntu eder, içine kapanırsan sonu hiç iyi olmaz. Bir an için şu çocuğu unut. Kalk da büyük anneyi rahatlatmama yardım et. Çocuk kendi kendine bakar.'' ''Büyük anne nerede?'' diye sordu Rose of Sharon. Bilmiyorum, buralarda bir yerde olmadı. Belki de tuvalettedir. Kız tuvalete girdi ve bir an sonra büyük anneyi kolundan tutarak dışarı çıkardı. Burada uyuyakalmış, dedi Rose Offshore'ın. Büyük anne sırıttı. İçerisi çok hoştu, dedi. Çok rahat bir tuvalet yapmışlar. Su da devamlı akıyor. Pek beğendim. Uyandırmasaydı güzelce kestirecektim. Uyumak için iyi bir yer değil, dedi Rose Offshore'ın. Büyük annenin kamyona binmesine yardım etti. Büyük anne hayatından memnun bir halde yerine kuruldu. Belki çok güzel değil ama yine de hoş, dedi. Hadi gidelim, dedi Tom. Daha önümüzde uzun bir yol var. Baba ıslık çaldı. Bu çocuklar da nerede? Parmaklarını ağzına sokarak yeniden ıslık çaldı. Önde Ruti, arkada Winfield mısır tarlasının içinden çıktılar. Yumurta, diye bağırdı Ruti. Yumuşak yumurta buldum. Winfield'la birlikte koşarak geldiler. Bakın, dedi. Küçücük avucunda bir düzine yumuşak, grimsi beyaz yumurta vardı. Elini yukarı kaldırırken yolun kıyısındaki ölü köpek gözüne çarptı. Of, diye inledi. Winfield'la birlikte yavaş yavaş köpeğin yanına gidip iyice incelediler. Gitmek istiyorsanız çabuk gelin, diye seslendi baba onlara. Dönüp asık yüzle kamyona doğru yürüdüler. Ruti elindeki gri kertenkele yumurtalarına bir kez daha baktıktan sonra attı. Kamyonun kenarına tırmanarak eşyaların üstüne çıktılar. Gözleri açıktı, dedi Ruti boğuk bir sesle. Ama Winfield olaya hayran kalmış gibiydi. Bağırsakları dağılmıştı, darmadağınıktı, dedi gözü pek bir tavırla. Bir an sustuktan sonra ekledi. Yere saçılmıştı. Kamyonun kenarından aşağı sarkıp kustu. Yerine oturduğunda gözleri sulanmıştı, burnu akıyordu. Domuz öldürmeye benzemiyor, diye açıkladı. Al hatsının kapağını kaldırmış, ne kadar yağ kaldığına bakıyordu. Ön koltuğun altından bir teneke çıkardı ve kartere ucuz siyah yağdan bir parça döküp yağ düzeyine bir daha baktı. Tom yanına gelmişti. Biraz ben kullanayım mı, diye sordu. Yorgun değilim, dedi Al. Ama dün gece hiç uyumadın. Ben bu sabah biraz kestirdim. Sen yukarı çık, ben sürerim. Peki, dedi Al gönülsüzce. Ama yağ ibresini gözden kaçırma. Yavaş sür. Bir yerde kısa devre var gibi geldi bana. Ampermetre ibresini de ara sıra bak. Eğer deşarja giderse bir yerde kısa devre var demektir. Aman yavaş sür Tom, çok yüklüyüz. Tom güldü. Ona iyi bakarım, dedi. Sen dinlen. Aile yeniden kamyonun üstüne yığıldı. Anne öne, büyük annenin yanına oturdu. Tom da yerini alıp motoru çalıştırdı. Vitesi taktı ve otoyola çıktılar. Motor tek düze bir uğultuyla çalışıyor, güneş önlerinde ağır ağır batıyordu. Büyük anne uyumaya hiç ara vermemiş gibiydi. Ara sıra annenin de başı düşüyor, yorgun kadın biraz olsun kendinden geçiyordu. Tom güneşin gözünü almasını engellemek için kasketini burnunun üstüne indirdi. Padenle Maker arası 20 kilometredir. Maker ile Harras arası ise 21 ve sonra Oklahoma, büyük kent. Tom hiç durmadan sürdü kamyonu. Anne kentin içinden geçerken uyanıp sokaklara baktı. Kamyonun üstündekiler de dükkanlara, büyük evlere, bürolara baktılar. Sonra binalar küçüldü, dükkanlar küçüldü. Bakımsız bahçeler, hamburger büfeleri, kent dışındaki dans salonları. Garip, büyük kent Ruti ile Winfield'ı utandırmış, iyi giyimli insanlar onları ürkütmüştü. Birbirleriyle bu konuda hiç konuşmadılar. Daha sonra konuşurlardı ama şimdi değil. Kentte, kentin dışında petrol kuyularını görmüşlerdi. Kapkara petrol kuyularını. Hava petrol kokuyordu. Ama hiç de coşkuyla bağırmadılar. Öylesine büyük, öylesine garipti ki kuyular onları korkutmuştu. Rose Offshore'ın sokakta açık renk elbiseli bir adam gördü. Beyaz ayakkabılar, hasır bir şapka giyiyordu. Connie'nin koluna dokunup gözleriyle adamı gösterdi. Kıkırdamaya başladılar. Sonra kendilerini tutamayıp kahkahalarla güldüler. Ağızlarını kapamayı da unutmadılar. Bu iş öylesine hoşlarına gitmişti ki sokaklarda gülecek başka insanlar aradılar. Ruti ile Winfield de onların kıkırdayışlarını gördüler. Bu olayı çok eğlenceli bularak onlara katılmaya çalıştılar ama yapamadılar. Bir türlü gülemiyorlardı. Connie ile Rose Offshore'ın gülmekten soluk soluğa kalmışlar, yüzleri kıpkırmızı kesilmişti. Sonunda işi öylesine aşırı bir noktaya vardırdılar ki kahkahalarla gülmeleri için herhangi bir şeye bakmaları yeterliydi. Kentin dış mahalleleri oldukça dağınıktı. Tom trafiğin içinde dikkatli ve yavaş gitti. Sonra yine 66'ya, büyük batı yoluna çıktılar. Güneş yolun ucunda batıyordu. Ön cam tozdan pırıl pırıl olmuştu. Tom kasketini öylesine indirmişti ki önünü görebilmesi için başını arkaya atması gerekiyordu. Kapalı göz kapaklarının üstünde parıldayan güneşten hiç rahatsız olmadan uyuyordu büyük anne. Şakaklarındaki damarlar morarmış, yanaklarındaki ince damarlarsa şarap rengine bürünmüştü. ''Hep bu yoldan gideceğiz,'' dedi Tom. Anne uzun bir süredir susuyordu. Belki güneş batmadan kalacak bir yer bulsak iyi olur dedi. Biraz domuz kaynatmam ve ekmek yapmam gerek. Bu da zaman alır. Olur dedi Tom. Bu yolculuğu bir seferde bitirecek değiliz. Biraz dinlensek iyi olur. Oklahoma kentiyle Bethany arası 21 kilometre. Sanırım güneş batmadan önce dursak gerçekten iyi olacak diye sürdürdü Tom. Alın kamyonun tepesine şu şeyi yapması gerek. Güneş yukarıdakileri öldürecek. Anne yine uykuya dalmıştı. Birden başını dikleştirdi. Akşam yemeğini pişirmeliyim dedi. Tom babana eyalet sınırını geçmen konusunda bir şeyler söylemişti. Tom uzunca bir süre sonra karşılık verdi. Öyle mi? Ne dedi anne? Şey, beni biraz korkuttu. Galiba bir tür kaçışmış bu. Belki seni yakalarlar. Tom güneşin gözüne girmesini engellemek için eliyle siper yaptı. Merak etme dedi. Bunu iyice düşündüm. Kefaletle çıkmış bir sürü insan var. Canlarının istediği yere gidiyorlar. Eğer başka bir şey yüzünden batıda yakalanırsam parmak izlerimi ve resmimi Washington'a gönderirler. O zaman da geri giderim. Ama herhangi bir suç işlemezsem aldıracaklarını sanmam. Neyse ben biraz korktum. Kimi zaman insan suç işler de kötü bir şey yaptığının farkında bile olmaz. Belki Kaliforniya'da bizim bilmediğimiz yasalar vardır. Belki bir şey yaparsın da Kaliforniya'da bu suç olur. Kefaletle salıverilmeseydim de durum aynıydı diye karşılık verdi Tom. Ama bu kez yakalanırsam diğerlerinden daha fazla yerim. Artık üzülme. Zaten yeterince derdimiz var. Elimde değil dedi kadın. Eyalet çizgisini geçtiğin an suç işlemiş oluyorsun. Neyse bu Salisov'da kalıp açlıktan ölmekten iyidir dedi. Duracak bir yer bulsak iyi olur. Bethany'den geçtiler. Kasabanın dışındaki bir köprünün altına eski bir araba çekilmiş, yanına küçük bir çadır kurulmuştu. Çadırdan çıkan borudan duman tütüyordu. Tom onlara gösterdi. Birileri şurada kamp kurmuş, iyi bir yere benziyor. Kamyonu yavaşlattı, yolun kıyısına çekip durdu. Eski arabanın kapağı açıktı. Orta yaşlı bir adam başında durmuş, motora bakıyordu. Başında ucuz hasır bir sombrero, sırtında mavi gömlekli siyah puanlı bir yelek vardı. Blue jean'i kirden kaskatı ve pırıl pırıl olmuştu. Yüzü inceydi. Çene kemikleriyle çenesi çıkıktı. Şaşkın ve kızgın gözlerle Jordan'ın kamyonuna baktı. Tom başını pencereden çıkarttı. Gece burada durmamızı engelleyen bir yasa var mı? Adam yalnızca kamyonu görüyordu sanki. Gözleri Tom'a kaydı. Bilmem dedi. Biz daha ileri gidemediğimiz için burada durduk. Su var mı? Adam 400 metre ilerideki benzin istasyonunu gösterdi. Orada su var. Bir kova almanıza izin verirler. Tom çekinerek sordu. Biz de sizin yanınızda kamp kurabilir miyiz? Zayıf adam şaşırmış görünüyordu. Tapusu bizim değil dedi. Şu kahrolası araba daha öteye gidemediği için durduk burada dedim ya. Ne olursa olsun bizden önce gelmişsiniz diye üsteledi Tom. Bizi komşu olarak isteyip istememek hakkınızdır. Sözleri etkisini hemen gösterdi. İnce yüzde bir gülümseme belirdi. Elbette buyurun onur duyarız ve ardından seslendi. Seyri bak bu dostlar da bizim yanımızda kalacak. Gel de onlara bir merhaba de. Seyri pek iyi değil diye ekledi. Çadırın perdesi aralandı ve yaşına göre çökmüş bir kadın dışarı çıktı. Yüzü kuru bir yaprak kadar kırışıktı. Alev alev yanan siyah gözleri dehşet içindeydi. Ufak tefekti ve titriyordu. Çadırın kenarına tutunarak dikleşti. Tenteye sarılmış olan eli kırışık deriyle kaplı bir iskelet eliydi sanki. Alçak, yumuşak, uyumlu ve güzel bir sesle konuştu. ''Hoş geldiler'' dedi. ''Başımızın üstünde yerleri var.'' Tom kamyonu yolun dışına, tarlaya çekip öteki arabanın yanında durdu. Ve üsttekiler sel gibi aşağı aktılar. Ruti ile Winfield öylesine aceleyle atlamışlardı ki her yanlarına dikenler batmıştı. Acıyla bağırdılar. Anne hemen işe koyuldu. Kamyonun arkasından indirilen 3 galonluk kovayı açtı ve sızlanan çocuklara yaklaştı. ''Gidin de su getirin şuradan. Kibarca isteyin. Lütfen bir kova su alabilir miyiz?'' deyin. Sonra da ''Teşekkür ederiz'' demeyi unutmayın. Birbirinize yardım ederek taşıyın ve yere dökmemeye çalışın. Yakacak odun görürseniz onları da toplayın. Çocuklar benzin istasyonuna doğru yola çıktılar. Çadırın yanında çekingen bir hava esiyordu. Bir süre kimse konuşmadı. ''Oklahomalı değil misiniz?'' diye sordu baba sonunda. Arabanın yanında duran al plakaya bakarak ''Kansas'' dedi. ''Galena yakınlarındasınız'' dedi zayıf adam. ''Wilson, Evie Wilson.'' ''Bizim de adımız Joe'' dedi baba. ''Salisov yakınlarından geliyoruz.'' ''Sizinle tanışmaktan onur duyduk'' dedi Evie Wilson. ''Seyri bunlar Joe'lar.'' ''Sizin Oklahomalı olmadığınızı anlamıştım. Bir garip konuşuyorsunuz. Gücenmeyin, kötü bir şey demek istemedim.'' ''Herkesin bir konuşma biçimi vardır.'' dedi Evie. ''Arkansaslıların başka, Oklahomalılarınki başkadır. Massachusetts'li bir bayan tanımıştık. Onunki bambaşkaydı. Ne söylediğini bile anlamıyorduk.'' Noah, John amca ve papaz yükü boşaltmaya başlamışlardı. Büyük babaya yardım edip onu yere oturttular. O ise boş gözlerle önüne bakmaya devam ediyordu. ''Hasta mısın büyük baba?'' diye sordu Noah. ''Çok haklısın.'' dedi büyük baba cılız bir sesle. ''Hem de çok hastayım.'' Seyri Wilson yavaşça ve dikkatle ona yaklaştı. ''Bizim çadıra gelmez misin?'' diye sordu. ''Yatağa yatıp dinlenebilirsin.'' Kadının yumuşak sesi yaşlı adamın hoşuna gitmişti. Başını kaldırıp ona baktı. ''Hadi gel,'' dedi kadın. ''Biraz dinlen. Biz sana yardım ederiz.'' Büyük baba hiçbir ön belirti göstermeden birdenbire ağlamaya başladı. Çenesi titriyor, gergin dudakları bükülüyor, hıçkırıyordu. Anne yanına koşup kollarını boynuna doladı. Bütün gücünü kullanarak ayağa kalkmasına yardım etti. Daha doğrusu yarı kaldırdı, yarı kalkmasına yardım etti. ''İyice hasta olmalı,'' dedi John amca. ''Daha önce hiç böyle bir şey yapmamıştı. Şimdiye dek onun ağladığını hiç görmemiştim.'' Kamyonun tepesine fırlayıp aşağıya bir şilte attı. Anne çadırdan çıkıp Casey'nin yanına gitti. ''Sen hasta insanların bulundukları yerleri dolaşmışsındır,'' dedi. ''Büyük baba hasta. Gelip ona bir bakmaz mısın?'' Casey hızla çadıra gidip içeri girdi. Yerde iki kat şilte vardı. Battaniyeler düzgünce serilmişti. Demir bacaklar üstünde duran küçük saçtan bir sobanın içinde ateş düzensizce yanmaktaydı. Çadırın içinde bir kova su, tahta bir sandık ve masa olarak kullanılan bir kutudan başka bir şey yoktu. Batan güneşin kırmızı ışıkları çadırın duvarına vuruyordu. Seyri Wilson yatağın yanında diz çökmüş, büyük baba da sırt üstü uzanmıştı. Açık gözleri tavana dikiliydi. Yanakları kızarmıştı. Ağır ağır soluk alıyordu. Casey ince yaşlı bileği parmaklarının arasına aldı. ''Yorgun musun büyük baba?'' diye sordu. Bomboş bakan gözler sese doğru döndü ama onu görmedi. Dudaklar kıpırdandı ama ses çıkmadı. Case'in nabzını yokladı. Bileği bıraktı ve elini büyük babanın alnına koydu. Yaşlı adam çırpınmaya başlamıştı. Bacakları kıpırdandı, elleri titredi. Bir şeyler mırıldandı ama sözcükleri anlamak olanaksızdı. Seyrek beyaz sakallarının altında yüzü kıpkırmızıydı. Seyri Wilson yumuşak bir sesle sordu. ''Nesi var, anladın mı?'' Casey kırışık yüze, yanan gözlere baktı. ''Ya sen?'' ''Galiba.'' ''Nesi var?'' diye sordu Casey. ''Yanılıyor olabilirim. Onun için söylemek istemiyorum.'' Casey seyren yüze baktı. ''Yani acaba bir kriz olabilir mi?'' ''Bana göre öyle.'' dedi Seyri. ''Daha önce 3 kez görmüştüm.'' Dışarıdan kurulan kampın sesleri, balta darbeleri, tencere tangırtıları geliyordu. Anne çadırın kapağını kaldırıp baktı. ''Büyük anne içeri gelmek istiyor, ne dersiniz?'' ''Almazsak sinirlenir.'' dedi papaz. ''Büyük baba iyi mi?'' diye sordu anne. Casey yavaşça başını salladı. Anne mücadele eden mosmor yüze çabucak bir baktı, dışarı çıktı, ardından sesi işitildi. ''Bir şey yok büyük anne, biraz dinleniyor.'' ''Büyük anne, yine de onu görmek istiyorum.'' dedi huysuzca. ''O namussuz bir şeytandır, siz anlamazsınız.'' Bunları söyledikten sonra çadırın içine girdi, şiltelerin yanında durup baktı. ''Neyin var senin?'' diye sordu büyük babaya. Yaşlı adamın gözleri sese doğru yöneldi, dudakları kıpırdadı. ''Suratını asıyor.'' dedi büyük anne. ''Namussuzun biri olduğunu söylemiştim. Gelmemek için bu sabah kaçacaktı ama kalça kemiği ağrımaya başladı.'' dedi öfkeyle. ''Suratını asıyor işte. Daha önce onun böyle suratını asıp kimseyle konuşmadığını çok gördüm.'' ''Suratını asmıyor büyük anne. Hasta o.'' dedi Casey yumuşak bir sesle. ''Ya.'' Yeniden yaşlı adama baktı. ''Çok mu hasta diyorsunuz?'' ''Çok hasta büyük anne.'' Bir an kararsızca duraksadı. ''Öyleyse,'' dedi telaşla. ''Neden dua etmiyorsun? Sen papazsın değil mi?'' Casey'nin güçlü parmakları büyük babanın bileğini kavradı. ''Sana söylemiştim büyük anne. Artık papaz değilim.'' ''Yine de dua et,'' diye emretti. ''Hepsini ezbere bilirsin.'' ''Edemem,'' dedi Casey. ''Neden ya da kime dua edeceğimi bilmiyorum.'' Büyük annenin gözleri bir an odada dolaştı ve seyirde durdu. ''Dua etmiyor,'' dedi. ''Küçükken rutinin nasıl dua ettiğini söylemiş miydim size?'' ''Artık yatıyorum,'' derdi. ''Tanrı'ya ruhumu rahatlatması için dua ediyorum. Amin. İşte böyle.'' derdi. Güneşle çadırın arasında yürüyen birinin gölgesi bezin üstüne düştü. Büyük baba kıvranıyordu. Bütün kasları gerildi ve birden ağır bir krizin etkisiyle sarsıldı. Hareketsizleşti. Soluması kesildi. Casey yaşlı adamın yüzüne baktığında mosmor olduğunu gördü. Seyri Casey'nin omzuna dokunarak fısıldadı. ''Dili, dili.'' Casey başını salladı. ''Sen büyük annenin önünde dur.'' Yaşlı adamın kasılmış çenesini açtı, elini uzatıp dilini tuttu. Dışarı doğru çekerken boğuk bir hırıltı işitildi. Yaşlı adam iç çekercesine soluk aldı. Casey yerde bir sopa bulup onunla bastırdı. Düzensiz bir soluk alma başlamıştı. Büyük anne olduğu yerde titriyordu. ''Dua et,'' dedi. Dua et. Dua et diyorum sana. Seyri onu tutmaya çalıştı. Dua et Tanrı'nın cezası diye haykırdı büyük anne. Casey bir an başını kaldırıp ona baktı. Boğuk nefes hızlanmaya, daha da düzensizleşmeye başlamıştı. Cennette oturan ulu Tanrı. Yaşa diye bağırdı büyük anne. Adın, ülken ve sen hem bu dünyada hem de cennette kutsan. Amin. Açık ağızdan uzun bir nefes geldi ve rahatlayıcı bir iç çekiş duyuldu. Bugünü ekmeğimizi bize bağışla ve bizi bağışla. Soluma durmuştu. Casey büyük babanın gözlerine baktı. Bakışları berrak ve derindi. Huzura kavuşmuş gibi görünüyordu. Devam et dedi büyük anne. Amin demekle yetindi Casey. O zaman büyük anne durgunlaştı. Çadırın dışındaki gürültü de kesilmişti. Otoyolda bir araba ıslık çalarak geçti. Casey hala şiltilerin yanında diz çökmüş duruyordu. Dışarıdakiler ölen adamın sesini işitmek için kulaklarını dikmiş dinliyorlardı. Seyri büyük annenin koluna girerek onu dışarı çıkardı. Yaşlı kadın başını dikleştirerek ona boyun eğdi. Ailenin toplanmış olduğu yere gittiler. Seyri onu yere serilmiş bir şiltenin üstüne oturttu. Büyük anne gururlu bir tavırla dimdik önüne bakıyordu. Bütün gözler üzerindeydi. Çadırdan çıt çıkmıyordu. Sonunda Casey çadırın tentelerini eliyle kaldırarak dışarı çıktı. Ne oldu diye sordu baba hafifçe. Kriz dedi Casey. Yaşam yeniden başlamıştı. Güneş ufka varmış, hatta yavaş yavaş silinmeye bile başlamıştı. Otoyol kenarları kırmızıya boyalı kocaman yük kamyonlarıyla doluydu. Zelzele yandıran sarsıntılarla ilerliyorlar, egzoz boruları dizel yağının mavi dumanını tüttürüyordu. Bir şoför kamyonu sürerken muavini de arkadaki yükün üstünde uyuyordu. Ama kamyonlar hiç durmuyordu. Gece gündüz demeden geçip gidiyorlar, ağırlıklarının altında yer sarsılıyordu. Aile tek bir birim olmuştu. Baba yere çömelmiş, John amca da onun yanına ilişmişti. Artık ailenin başı babaydı. Anne onun yanında ayakta duruyordu. Noah, Tom ve Al yere çömelmişler, papazsa oturmuştu. Connie ile Rose of Sharon uzakta dolaşıyorlardı. Kovayla birlikte yaklaşan Ruthie ile Winfield değişikliği fark edip yavaşladılar. Kovayı yere bırakarak sessizce annelerinin yanına gittiler. Büyük anne herkes toplanıp kendisine bakmaktan vazgeçene dek soğuk bir şekilde gururla şiltelerin üstüne oturdu. Sonra yatıp koluyla yüzünü örttü. Kırmızı güneş batmış, ardında bıraktığı kızıl ışıklar akşamın alacakaranlığında yüzleri ve gözleri parlatmıştı. Bay Wilson'ın çadırında oldu dedi baba. John amca başını salladı. Çadırını kullanmamıza izin verdi. İyi insanlar dedi baba alçak bir sesle. Wilson bozuk arabasının başında dururken Seyri büyük annenin yanına oturmuştu. Ama ona değmemeye dikkat ediyordu. Bay Wilson diye seslendi baba. Adam yanlarına gelip çömeldi. Seyri onun arkasında yerini aldı. Size teşekkür borçluyuz dedi baba. Size yardım etmek onur verdi bize dedi Wilson. Çok şey borçluyuz size dedi baba. Ölüm zamanı borç olmaz dedi Wilson. Tom'la ben arabanı onarırız dedi Al. Ailesinin borcunu ödeyebilmekten gurur duyuyordu. Biraz yardıma ihtiyacımız var diye kabullendi Wilson. Önce ne yapacağımızı kararlaştıralım. Yasalara uymalıyız. Ölümü bildirmek gerek. Ya 40 dolar vermeli ya da yoksulluk belgesi çıkarmalıyız. Biz daha önce hiç yoksulluk belgesi çıkarmadık diye söze karıştı John amca. Ne yapalım öğreneceğiz dedi John. Daha önce kimse bizi topraklarımızdan da kovmamıştı. Kimse bizi suçlayamaz dedi baba. Parasını ödeyemeyeceğimiz hiçbir şeyi üstlenmedik. Kimsenin sadakasına muhtaç olmadık. Tom'un başına bela gelince başımızı dik tutabildik. Onun yaptığını herkes yapabilirdi. Ne yapacağız diye sordu John amca. Yasalar ne derse onu. Gelip büyük babayı alırlar. Topu topu 150 dolarımız kaldı. 40 dolar büyük babayı gömmek için verirsek Kaliforniya'ya gidemeyiz. Ya da onu yoksullarla birlikte gömerler. Erkekler huzursuzca kıpırdandılar. Gözlerini dizlerinin altındaki kararan toprağa diktiler. Büyük baba babasını kendi elleriyle gömmüş. Mezarını kendi küreğiyle yapmıştı dedi baba. O zamanlar bir insanın kendi oğlu tarafından gömülmeye, bir oğlunda kendi babasını gömmeye hakkı vardı. Şimdi yasa farklı şeyler söylüyor dedi John amca. Kimi zaman bir yasayı kabullenmek olanaksızdır dedi baba. Hiç olmazsa dürüstçe istesen de yapamazsın. Floyd çıldırmaya başladığında yasalara göre onu teslim etmemiz gerekiyordu. Ama kimse yapmadı bu işi. İnsanları sıra yasaya karşı çıkması gerekir. Şimdi ben babamı gömmeye hakkım olduğunu söylüyorum. Kimsenin itirazı var mı? Papaz doğruldu. Yasa değişir dedi. Ama zorunluluklar sürer gider. Zorunlu olduğun işi yapmak senin hakkındır. Baba John amcaya döndü. Bu senin de hakkın John. İtiraz ediyor musun? Hiçbir itirazım yok dedi John amca. Yalnız bu onu gizli saklamaya benziyor. Büyük baba dobra bir insandı. Büyük baba gibi davranamayız dedi baba utanarak. Paramız bitmeden önce Kaliforniya'ya varmamız gerek. Kimi zaman işçiler toprağı kazarken ceset bulurlarsa ortalığı velveleye verirler diye söze katıldı Tom. Devlet dirilerden çok ölülerle ilgileniyor. Kim olduğunu ve nasıl öldüğünü bulmak için epeyce uğraşırlar. Bana kalırsa bir kağıdın üstüne kim olduğunu, nasıl öldüğünü ve neden buraya gömüldüğünü yazıp bir şişeye koyalım ve büyük babayla gömelim. Baba kabul edercesine başını salladı. İyi fikir. Sen güzelce yaz bunu ama onu pek kimsesizmiş gibi gösterme. Başka söyleyecek bir şey olan kimse var mı? Kimseden ses çıkmadı. Baba anneye döndü. Onu sen hazırlar mısın? Hazırlarım dedi anne. Ama yemeği kim yapacak? Ben yaparım dedi Seyri Wilson. Sen işine bak. Senin büyük kızınla yaparız bu işi. Sağ ol dedi anne. Noah sen biraz domuz getir. Henüz iyice tuzlanmamışlardır ama yine de yenebilirler. Bizde yarım çuval patates var dedi Seyri. Bana 2 yarım dolarlık ver dedi anne. Baba elini cebine sokup paraları çıkardı. Anne kazanı getirdi, suyla doldurdu ve çadıra girdi. İyice karanlıktı içerisi. Seyri de onun ardından gelip bir mum yaktı, kutunun üstüne koyduktan sonra yeniden dışarı çıktı. Anne bir an durup ölü adama baktı. Sonra içi parçalanarak eteğinden bir parça yırttı ve çenesine bağladı. Kollarını düzeltti, ellerini göğsünün üstünde kavuşturdu. Gözlerini kapattı ve paraları üzerlerine yerleştirdi. Gömleğinin önünü ilikledi, yüzünü yıkadı. Yardım edebilir miyim diye sordu Seyri başını uzatarak. Anne ağır ağır başını salladı. Gel içeri dedi, seninle konuşmak istiyorum. Büyük kızın çok iyi bir insan dedi Seyri. Şimdi patatesleri soyuyor. Sana nasıl yardım edebilirim? Büyük babayı yıkayacağım dedi anne. Ama giyecek başka giysisi yok. Bu arada senin yorgan da mahvoldu. Ölü kokusu yorgandan asla çıkmaz. 2 yıl önce annemin üstünde öldüğü şilteye hırlayan bir köpek görmüştüm. Onu senin yorgana sararız. Biz sana kendi yorganımızı veririz. Böyle konuşmamalısın dedi Seyri. Size yardım etmekten onur duyuyoruz. Uzun zamandır kendimi hiç bu denli güven içinde hissetmemiştim. İnsanların yardıma ihtiyaçları var. Anne başını salladı. Öyle dedi. Çenesi bağlanmış, mum ışığında gümüş paralardan oluşan gözleri, pırıl pırıl parlayan yaşlı sakallı yüzüne uzun uzun baktı. Geleneklere pek uygun olmayacak ama ne yapalım, onu yorgana sarmak zorundayız. Büyük hanım epey yürekli davrandı. O kadar yaşlı ki dedi anne. Belki ne olduğunu bile doğru dürüst anlamadı. Belki daha uzun bir süre anlamaz. Üstelik bizler başımızı dik tutabilmekle büyük gurur duyarız. Babam herkes kolayca çöker. Önemli olan dirinebilmektir derdi. Hep onun sözünü dinlemeye çalışırız. Yorganı düzenli bir biçimde büyük babanın bacaklarını ve omuzlarının çevresine sardı. Uçlarını da kukuleta gibi başının üstüne birleştirdi ve yüzünün üstünü örttü. Seyri ona bir düzine çengelli iğne verdi. Anne çengelli iğneleri yorganın kenarına düzgünce taktıktan sonra ayağa kalktı. Kötü bir cenaze olmadı dedi. Bir de papazımız var. Artık onu çağıralım. Birden dengesini koruyamayıp ayakta sallandı. Seyri yanına gitti, onu tuttu. Uykusuzluk dedi anne utanmışçasına. Artık iyiyim, eşyaları toplarken çok yoruldum. Biraz dışarı çık dedi Seyri. Evet, burada işim bitti. Seyri mumu söndürdü, birlikte dışarı çıktılar. Küçük çukurun dibinde parlak bir ateş yanıyordu. Tom sopalarla ateşin üstüne bir tel gelmiş, buna astıkları 2 çaydanlıkla su kaynıyor, kapakların kenarında buhar tütüyordu. Rose of Sharon sıcaktan yanmayacağı kadar uzakta bir yerde yere oturmuştu. Elinde uzun bir kaşık vardı. Annesinin çadırdan dışarı çıktığını görünce ayağa kalkıp yanına gitti. Anne dedi bir şey soracağım. Yine korktun mu dedi anne. Neden şu 9 ayı kendini eziyet etmeden geçiremiyor musun? Ama bebeğe bir zararı dokunur mu? Üzüntüden doğan çocuk mutlu olur derler dedi anne. Öyle değil mi Bayan Wilson? Öyle derler, benim de kulağıma çalındı dedi Seyri. Bir de fazla neşe içinde doğan mutsuz olur derler. İçimde fıkır fıkır oynuyor dedi Rose of Sharon. Hiçbirimizin sevinçten oynadığımız yok dedi anne. Sen tencerelerden gözünü ayırma. Ateşin ışığının oluşturduğu çemberin kenarında erkekler toplanmışlardı. Alet olarak ellerinde bir kürekle bir kazma vardı. Baba yerdeki 2,5 metre boyunda 1 metre eninde bir yeri işaretledi. İşi sırayla yaptılar. Baba kazmayla toprağı kazdı. John amca kürekle onun kazdığı toprakları dışarı attı. Al kazdı, Tom kürekle boşalttı. Noah kazdı, Connie kürekle boşalttı. Çukur işin hızı aksamadan çabucak açılmıştı. Kürek kürek toprak hızla çukurdan dışarı atılıyordu. Tom 4 kişi çukura omuzlarına dek gömüldüğünde ''Ne kadar derin olacak baba?'' diye sordu. ''İyice derin olsun, 1 metre daha. Tom sen çıkarttık da şu kağıdı yazıver.'' Tom kendini yukarı çekti, onun yerini Noah aldı. ateşin başında duran annenin yanına gitti Tom. Kağıtta kalemimiz var mı anne? Anne ağır ağır başını salladı. Yo, yanımıza almadık. Seyriye doğru baktı. Küçük kadın çadıra gitti, çabucak bir incille küçük bir kurşun kalem getirdi. Al dedi. Başında temiz bir sayfa var. Yırtıp onu kullan. Kitapla kalemi Tom'a verdi. Tom ateşin ışığında oturdu. Kafasını toparlamak istercesine gözlerini kıstı ve sonunda dikkatle yavaş yavaş kağıdın üstüne iri harflerle yazmaya başladı. Burada yatan William James Jode, bir kalp krizi sonunda ölen yaşlı bir adamdır. Cenazesini ödeyecek parası olmadığı için onu ailesi gömdü. Kimse onu öldürmedi. Bir kriz geldi ve öldü. Durdu. Anne dinle bak. Yazdıklarını ağır ağır annesine okudu. Hey, oldukça iyi dedi anne. İncil'den de bir şeyler katamaz mısın? Biraz dindar olsun. Aç da İncil'den bir şeyler bul. Kısa olmalı dedi Tom. Kağıtta fazla yer kalmadı. Tanrı rahmet eylesin desen nasıl olur dedi Seyri. Hayır dedi Tom. İnsana asılmış gibi geliyor. İncil'den bir parça bulurum. Sayfaları çevirip bir şeyler mırıldanıp sözcükleri içinden okudu. İşte hem güzel hem de sıkı bir parça dedi. Ve Lut onlara öyle değil Tanrım dedi. Bunun hiçbir anlamı yok dedi anne. Madem ki bir şey yazacaksın hiç olmazsa bir anlamı olsun. Daha ilerideki ilahileri çevir. İlahilerde her zaman bir şey bulabilirsin. Tom sayfaları çevirip dizelere göz gezdirdi. İşte buldum dedi. Güzel bir laf. Tas tamam dinle dolu. Günahları bağışlanan, suçları örtülen kimse kutsanmıştır. Nasıl? Gerçekten güzel dedi anne. Bunu yaz. Tom dikkatle onu da yazdı. Anne meyve kavanozunu yıkayıp kuruladı. Tom da kağıdı içine koyup kapağını sıkıca kapadı. Belki de papaz yazmalıydı dedi. Hayır dedi anne. Papaz akrabası değildi. Kavanozu ondan alıp karanlık çadıra gitti. Yorganın kenarındaki çengelli iğneleri açtı. Meyve kavanozunu soğuk ellerin arasına sıkıştırıp yorganı çengelli iğneyle tekrar sıkıca kapadı. Sonra ateşin başına döndü. Erkekler yüzleri terden parıldayarak mezardan dönmüşlerdi. Tamam dedi baba. O, John, Noah ve Al çadıra girip çengelli iğnelerle tutturulmuş uzun bohçayı taşıyarak dışarı çıktılar. Mezara götürdüler. Baba çukurun içine atlayıp kollarıyla bohçayı aldı ve yavaşça yere koydu. John amca elini uzatarak babanın dışarı çıkmasına yardım etti. Ya büyük anne diye sordu baba. Gidip bakayım dedi anne. Şiltenin yanına gidip bir an yaşlı kadına baktı. Sonra mezarın başına döndü. Uyuyor dedi. Belki beni suçlayacak ama onu uyandırmayacağım. Çok yorgun. Papaz da nerede dedi baba. Birinin dua etmesi gerek. Onu yoldan aşağı doğru yürürken gördüm dedi Tom. Artık dua etmek istemiyor. Dua etmek istemiyor mu? Hayır dedi Tom. Artık papaz değil o. Papaz olmadığı halde papaz gibi davranarak insanları kandırmanın doğru bir şey olmadığını düşünüyor. Kalıbımı basarım kimse ondan bir şey istemesin diye gitmiştir. Casey sessizce yaklaşmış, Tom'un söylediklerini işitmişti. Kaçmadım dedi. Sizlere yardım edeceğim ama aldatmayacağım. Bir iki laf etmez misin dedi baba. Ailemizden kimse hakkında bir laf edilmeden gömülmemiştir. Söylerim dedi papaz. Connie Rose of Sharon'ı mezarın başına götürdü. Genç kadın pek isteksizdi. Gelmen gerek dedi Connie. Gelmezsen çok ayıp olur. Hemen biter. Ateşin ışığı mezarın başında toplanan insanların üstüne düşüyor, yüzlerini ve gözlerini belirginleştiriyor, giysilerinin üstünde oynaşıyordu. Bütün şapkalar çıkmıştı. Işık insandan insana sıçrayarak titreşip duruyordu. Çok kısa olacak dedi Casey. Başını eğdi, ötekiler de başlarını eğdiler. Bu yaşlı adam ömür sürdü ve öldü dedi Casey sıkıntılı bir tavırla. Onun iyi mi yoksa kötü mü olduğunu bilmiyorum. Ama bu fazla önemli değil zaten. Bir zamanlar yaşıyordu. Önemli olan bu. Ve şimdi öldü. Ama bu da önemli değil. Adamın birinin bir şiir söylediğini işitmiştim. Yaşayan her şeyi kutsaldır diyordu. Düşünmeye başladım. Bu söz çok geçmeden sözcüklerin ifade ettiğinden daha büyük bir anlam taşımaya başladı. Ben de ölen insan için dua etmedim. O iyi bir durumdaydı. Yapacak bir işi vardı ve her şey apaçıktı. Ancak bir tek yolu vardı bu işi yapmanın. Ama bizim de yapacak bir işimiz var ama önümüzde binlerce yol duruyor. Hangisini seçeceğimizi bilemiyoruz. Eğer dua edecek olursam bunu ancak hangi tarafa döneceklerini bilmeyen insanlar için yaparım. Büyük baba dümdüz gitti. Artık üstünü örtün ve bırakın işini yapsın. Başını kaldırdı. Amin dedi baba. Amin diye mırıldandı ötekiler. Sonra baba küreyi aldı, yarı yarıya toprakla doldurarak kara çukura düzgün bir biçimde boşalttı. Herkese sıra gelinceye dek kürek elden ele dolaştı. Herkes hakkı olanı ve görevini yerine getirdikten sonra baba toprak yığınına saldırarak hızla çukuru doldurmaya başladı. Yemeği hazırlamak için kadınlar ateşin yanına döndüler. Ruth ile Winfield dikkatle olanları izliyorlardı. Büyük baba orada dipte dedi Ruth ağırbaşlı bir tavırla. Winfield ona korkuyla baktı. Sonra koşarak ateşin yanına gitti. Yere oturup hıçkırmaya başladı. Baba yarı yarıya çukuru doldurduktan sonra soluyarak doğruldu. İşi John amca bitirdi. Tom onu durdurduğunda John tümseyi biçime sokmaya çalışıyordu. Dinle dedi Tom. Eğer arkamızda bir mezar bırakırsak hemen açarlar. Saklamamız gerek. Toprakla aynı düzeyde yap. Üstüne de kuru ot atalım. Böyle yapmak zorundayız. Bunu düşünmemiştim dedi baba. Bir mezarı dümdüz bırakmak doğru değil.